11. Bölüm. Müge boyun büktü. Gözlerinde damlalar birikmeye başlamıştı. Çocukluğundan bu yana ilk defa acziyet içinde ağlıyordu. Aslında o, Şebnem'in söylediği türden sözlere hiç tahammül gösteremeyen bir kızdı. Şimdi ilk defa söylenenlerde bir haklılık payı olabileceğini düşünüyordu. Şebnem'in samimiyetini de çok iyi fark ediyordu aslında. Zaten bu sebeple ona eskisi kadar itiraz etmek içinden gelmiyordu. Hem bugün tek sadık arkadaşı sadece Şebnem'di. Diğerlerinden kimse yoktu. Oysa annesi Müge'yi eve gelmesi için ararken onların çoğuna ulaşmış ve durumdan kısaca haberdar etmişti. Öyleyse hepsinin haberi olmuştu. Ama hiçbiri gelmemişti. Demek ki onlardaki dostluklar gönüllere değil ceplere bağlıydı. Buz üzerindeki bir yazı gibiydi. İçin için hayıflandı, kahırlandı, kederlendi. Derin bir iç çekti ve çaresiz bakışlarla Şebnem'in ellerini sıkı sıkıya tuttu. Şebnem, sana çok özür borçluyum. Hayır dedi Şebnem. Kalbinin kapısını bana tekrar açtığın için asıl ben sana teşekkür borçluyum. Boş bir odaya geçip uzun uzun dertleştiler. Sonra Şebnem ona sarıldı. Onun başına göğsüne dayadı. Teselli etti. Daha sonra da müsaade aldı. Onu uğurlarken Müge'nin sesi titrekti. Benim vefakar dostum. Yalnız sen misin? Benim vefakar dostum. Yalnız sen misin Şebnem? Müge kardeşim, vefa ne lügatte bir kelimedir sadece, ne de İstanbul'da bir semtin adı. Vefa, zor anında dostunun dert ortağı olabilmektir. Bilesin ki senin huzurun benim huzurumdur. Seni ancak şimdi tanımaya başladım. Meğer dostluk ve arkadaşlık zor zamanlarda gerçek yüzünü gösteriyormuş. Bu itirafın ezikliği içinde Müge, başını önüne eğerek ilave etti. Bu akşam kenar bir mahalleye kiraya çıkıyormuşuz. Şebnem, gelirsin değil mi? Beni yalnız bırakmazsın değil mi? Şebnem, her zamanki sıcak ve samimi tavrıyla teselli etti. Elbette Müge, hem de seve seve gelirim. Bir bardak su ikram edene bile vefa gösterip teşekkür etmek insanlık icabıdır. Zamanında ben de senden çok sıcak alaka gördüm. Bu yüzden beni daima yanında ve gönlünde bulacaksın. Maddi ve manevi bütün imkanlarım sana ortaktır. Tam kapıdan çıkıyordu ki geri döndü ve elindeki kitabı Müge'ye uzattı. Kabul edersen sana bir arkadaş daha kazandırmak isterim. Müge, kitaplara karşı ilgisiz ve isteksiz olsa da teşekkür ederek aldı. Bu kitap, önceden Nur hemşirenin Şebnem'e hediye etmiş olduğu bir kitaptı. Müge, Şebnem gittikten sonra kitabın başlığına bile bakmadan onu rastgele bir şekilde bavuluna sokuşturdu. Yeni taşındıkları ev, eğri ve dar sokaklar içinde basit, küçük ve eski. Odalar Müge'yi sıkıyor, hatta boğuyordu. Göz kamaştırıcı kocaman salonların şımarık kızı, böyle bir eve bir türlü razı olamıyordu. Nereye gidecek, kimin yüzüne nasıl bakacaktı? Hem dışarı çıkamıyor, hem de kaldığı evde yerinde duramıyordu. Buhran ve sıkıntılar içinde kıvranıyordu. Bir an aklına Şebnem'in hediye ettiği kitap geldi. Zaten yapacak bir şey de yoktu. Bavulda rastgele sokuşturulduğu için sayfaları kırışıp buruşan kitabı bulup çıkardı. Oflayarak şöyle bir karıştırmaya başladı. yazıların sadece başlıklarına bakarak geçiyordu. Bir başlık dikkatini çekti. Bu dünyada vefa yok. Durakladı. Tekrar okudu. Düşündü. Sonra içinde biraz merak uyandı. Acaba bu başlığın altında ne gibi gerçekler vardı? Kendi halini dertleşeceği satırlar var mıydı? Dikkatini toplayıp okumaya başladı. Bir dosta öncelikli olarak aradığınız vasıf nedir? Herhalde birçok insan gibi siz de elbette ki vefa diyeceksiniz. Nitekim dostluğun zihinlerde tedavi ettirdiği, çağrıştırdığı ilk şey vefadır. Şimdi etrafınızda sahip olduklarınıza, daha doğrusu sahip olduğunuzu sandıklarınıza bir bakın. Öncelikli olarak insanlardan başlayın. Acaba bunlar arasında dost diyebileceğimiz bir kişi olsun var mı? Varsa ne mutlu size. Ama bunu anlamak her zaman kolay olmaz. Bunu anlamanın en kesin yollarından biri, ya makam ve şöhret sahibiyken birden gözden düşmeniz, ya da servet sahibiyken bütün varlığınızı kaybedip muhtaç bir hale gelmenizdir. Bu türden imtihanlarla denenen kullar, büyük bir belaya düçar olduklarını düşünürler. Evet, bunlar birer çetin imtihandır. Ancak bir de şöyle bir durum var. Bu imtihanlara maruz kalan kulların önünde herkese nasip olmayan bir fırsat kapısı açılmaktadır. Dostu düşmanı birbirinden ayırma fırsatı. İşte siz de böyle bir fırsatı yakalayacak olursanız çevrenize iyi bakın. O zamana kadar etrafınızda pervane olan birçok insanın, hatta belki de herkesin siz itibardan düştükten sonra teker teker sizi terk ettiklerini göreceksiniz ve yalnızlığın ne olduğunu anlayacaksınız. İşte o zaman bilin ki bütün o insanlar sizin dostunuz değil, mevkinizin ya da servetinizin dostudurlar. Ancak insanın dost bildikleri sadece diğer insanlardan ibaret değildir. İnsan sahip olduğu makamın yahut servetin de kendisinin gerçek bir dostu olduğu vehmine kapılır çoğu zaman. Bu noktada nefisler adeta aygırlaşır. Dünya malını put haline getirir, kendisi de onun putperesti olur. Lakin elindeki imkanlar, kader icabı ondan alınıp da yoksulluğa düştüğü zaman, dost bildiği ve sığındığı mal, mülk ve servet ondan tamamen ayrılır ve kendisine yabancılaşır. Gerçekten de kişi fakirliğe düştüğü anda, onu ilk terk edip başkalarına ram olan şey serveti değil midir? Velev ki kişi ömrünün son anına dek zengin yaşamış olsun ve serveti onu son nefesine dek terk etmemiş olsun. Peki ya son nefeste? Kişi ömrü boyunca idrak etmemiş olsa dahi o son nefeste anlayacaktır ki bu dünyada sahip olduğunu sandığı onca servet, onun kesinlikle dostu değilmiş. Mevlana buyurur, cahil kişi, eğreti ve fani olan malı mülkü, kendi malı mülkü sandığı için, o malın üstüne titrer, çırpınır durur. Bir bakıma, rüyasında kendisini mal mülk sahibi görür. Sanki bir hırsızın, çuvalını kaçırıp götüreceğinden korkar. Gerçekten de bir rüyadan ibaret olarak tarif edilen bu dünya hayatında servet sahibi olmak, rüyada define bulmaktan başka nedir ki? Şairin dediği gibi, bir kefendir akıbet, sermayi şahu geda, pes buna mağrur olan Mecnun değil de ya nedir? Yani yoksul olsun, padişah olsun, ister toprakta, ister sarayda yaşasınlar. Neticede her ikisinin de sermayesi sadece bir kefendir. Öyleyse sadece bir kefene sahip olup da gurura kapılan bir kimse deli değildir de nedir? Yunus ne güzel söylemiş. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Peki şu halde kimdir gerçek dost? Gerçek dost, yokluğa düşmenle yahut ölmenle senden sıyrılıp ayrılan değil, ilelebet sana vefalı kalandır. Kısaca söylemek gerekirse, vefası dünyadan ahirete uzanandır. Bu da üç türlü olur. Birincisi, salih ameldir. Çünkü salih ameller, hem kabir karanlıklarında kişiye nur, hem de mahşerde onun ebedi saadeti kazanmasına vesile olur. İkincisi, seni Allah rızası için seven bir din kardeşindir. Bunun da peygamberlerden diğer müminlere doğru inen mertebeleri vardır. Peygamberi vefanın tezahürü iki türlüdür. Birincisi, hak dini tebliğ etmeleriyle bize ebedi saadet kapılarını açmalarıdır. İkincisi ise ahirette şefaattir ve sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahsustur. Diğer müminlere gelince, bunlar içinde de birbirini sırf Allah rızası için seven kişiler vardır ve böyle müminler ahirette kendi sevaplarını bile dostuna hibe etmekten çekinmeyen esaslı dostlardır. Üçüncü dostsa bizzat Allah-u Teala'dır. En hakiki dost Allah'tır. Hatta tek dost Allah'tır. Çünkü diğer iki dostluk dahil olmak üzere bütün nimetlerin gerçek bahşedicisi O'dur. Seni devamlı koruyup gözleyen, iki cihanda saadete erebilmen için bütün imkanları önüne seren O'dur. Ancak Allah-u Teala'nın dostluğunu kazanmak için azmetmek gerek. Gözümüzü ve gönlümüzü perdeleyen yalancı örtülerden sıyrılıp onun hakikat nuruna talip olmak gerek. Nedir bu yalancı perdeler? Kısaca söylemek gerekirse bu perdeler dost vehmedip kendisine sarıldığımız vefasızlar güruhudur. Dünya malıdır, şandır, şöhrettir, şehvettir. Pençesine ram olduğumuz bütün nefsani istek ve arzulardır, tamahtır. Bunların içinden dünya malına tamah etmenin insandaki gönül gözünü nasıl körelttiğine bir misal verelim isterseniz. Misalimiz Mevlana'dan. Bakın ne buyuruyor Hazreti Pir. Ana karnındaki çocuğa birisi deseydi ki, dışarıda pek düzgün, pek hoş bir dünya var. Enine boyuna geniş, bereketli bir yeryüzü var. Orada nice nimetler, nice sayısız yiyecek şeyler var. Dağlar, denizler, çöller, bostanlar, bağlar, bahçeler, çayırlıklar, çimenlikler var. Çok yüksek ve ışıklarla dolu aydınlık bir gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar ve suha yıldızı var. Orada güneyden, kuzeyden, doğudan, batıdan rüzgarlar eser. Bağlar, bahçeler, gelinler gibi süslenmiş, sanki düğünler yapılmaktadır. Dünyanın şaşılacak güzellikleri, acayip halleri dille anlatılamaz ki. Sen ana rahminde, o karanlık yerde sıkıntılar, mihnetler içindesin. Ey çocuk! Sen o daracık işkence yerinde çarmıha gerilmiş, kan emmektesin. Hapse düşmüşsün, pislikler, eziyetler içindesin. Bütün bu sözlere rağmen o çocuk yine de kendi haline bakardı, durumu gereği bir şikayette bulunmazdı ve söylenenleri inkar ederdi, anlatılan gerçek haberlere inanmazdı. Bu söylenen sözler olmayacak şeylerdir. Siz çocuk kandırıyorsunuz, beni aldatıyorsunuz derdi. İşte dünyadaki insanların çoğu da böyledir. Hak dostlarının sözlerini, onların mana aleminden haberlerini inkar ederler. Hak dostları onlara, bu dünya pek karanlık, pek dar bir kuyu gibidir. Bu dünyanın ötesinde ise kokudan, renkten azade çok hoş bir dünya vardır der. Fakat bu söz onların hiçbirinin kulağına girmez. Çünkü insanların dünya nimetlerine karşı duydukları tamah, kendilerine kocaman ve kalın bir perde olmuştur. Hakkı ve hakikati onlardan gizlemiştir. Tamah ki kulakları sağır eder, söz duymaz bir hale getirir. Onun sebep olduğu garaz da gözü bağlar, insanı âmâ eder. Tamahkar olan her insan ana karnındaki çocuk gibidir. Zavallı çocuk o pis kokulu iğrenç yerde içtiği kana adeta tamah eder. Bu tamah da onun bu dünyaya ait gerçekleri duymasına engel olur. Bu tamah ki çocuğa bedenindeki kanı yani anasının kanını gönlüne sevdirmektedir. Ey zavallı insan! Sen de bu dünyanın güzelliğine tamah etmektesin. Bu da sonsuz bir alemin, mana aleminin güzelliğine perde olmaktadır. Yazık ki gururla dopdolu olan bu hayatın zevki seni güzellik ve ihtişamlarla dolu cennet hayatından uzaklaştırmaktadır. Şunu iyi bil ki dünya malına aşırı düşkünlük ve maddeye karşı duyulan tamah gören gözünü görmez hale getirir. Sendeki sağlam inancı söküp alır. Seni bin bir şüpheye düşürür. Aman dikkat et! Şu tamah yüzünden hak bile sana batıl görünür. Tamah yüzünden sende yüzlerce amalık meydana gelir. Dolayısıyla sen de hak yolunda yürüyen temiz insanlar gibi ol. Yani sen de tamahtan kaç da kurtul, ayağını hakikat dergahının ışığına bas. Hakikat kapısından bir içeri girebilirsen, şu dünya hayatının kötülüklerinden ve iğrenç hallerinden kurtulursun, olgunlaşırsın. Neticede dünyanın gamından da, neşesinden de azade olursun. Gönül gözün aydınlanır, can gözün nurla doler. Hakkı ve hakikati aşikare görmeye başlarsın. Küfür karanlığında boğulmazsın. İçin ve dışın, din ve iman nuruyla parlar. Öyleyse artık sen aklını başına al da, velilerin öğütlerini canla başla dinle. Dinle de ölümün ürkütücü korkusundan sıyrıl, ölümü güzelleştir. Ölüm ötesinde nice nimetlere kavuşan peygamberler ve güzel insanların yanına can at. Bu dünyaya ait üzüntüden, korkudan da kurtul, manevi rahata kavuş, eminliğe eriş. Hadi, bu vefasız dünyadan ve yalancı perdelerden sıyrılalım, hakiki dosta doğru yol alalım. Müge bu satırları okuduktan sonra düşünceye daldı. İlk defa kendisine iç aleminden teselli verecek yeni bir ufuk açıldı. Özellikle Mevlana'nın sözleri, onun şu anki durumuna adeta bir çıkış yolu sunuyordu. Sonra ani bir kararla kalktı ve evden dışarı çıktı. Hızlı hızlı yürümeye başladı. Bu defa tereddütsüzdü, gidecekti. İffet anneyi ziyaret edecekti. Dün terk ettikleri apartmanın önüne geldi. Duygulu ve muzdarip adımlarla basamakları çıktı. Zile dokundu. Az sonra kapı açıldı. İffet anne her zamanki gibi mütebessimdi. Karşısında Müge'yi görünce yüzünde güller açtı. Sanki onu bekliyordu. Hoş geldin güzel kızım. Hoş geldin.